küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Kutlan Görücü. Aynı zamanda sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam böyle Ramazan'da tam böyle iftar vaktine yakın enerjimiz biraz azaldı. Sesimiz çok iyi çıkmıyor. Ama yine de konuşmamız gereken gündem başlıkları var. Özellikle son olarak Hakan Fidan'la İbrahim Kalın'ın Sayın Bakan Güler'e olan bir ziyareti vardı ve muhtemelen Irak'a yönelik bahar aylarında beklenen harekatın görüşüldüğü değerlendiriliyor. Görüşmeden bir resmi açıklama olmasa da genel kamuoyunun beklentisi bu yönde. Hem bu ziyareti hem bu görüşmeyi aynı zamanda da Türkiye'nin Irak'a yönelik potansiyel operasyonunu size sormak istiyorum.
Evet. Doğru aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları akabinde bir süreç başladı. Malum Türkiye zaten hali hazırda Irak'ta çeşitli askeri harekatlar yapmaya devam ediyor. Kararlılık harekatlarıyla başlayan bir süreç. Sonra pençe kapan ve pençe kilit harekatlarıyla Suriye'den işte İran sınırına kadar olan o hattın Türkiye'ye paralel Dal silsilesinin terör örgütünden temizlenmesi hedefleniyordu. Daha önceki harekatlardan farklı olarak aslında şimdi alan hakimiyetini hedefleyen bir anlayışla bu harekatlar düzenleniyordu. Gir çıktan ziyade bölgede kalıcı olarak askeri üslerin oluşturulması, alan hakimiyetinin oluşturulması ve ardından da terör örgütünün bölgeden çıkartılması hedefleniyordu. Büyük ölçekte de aslında başarılı oldu. Şu ana kadar birçok alandan terör örgütü çıkartılmış durumda. Ancak yeni bölgelerin de genişletilmesi hedefleniyor. Burada tabii ne kadarlık bir alanda bu harekat alanı genişleyecek, bunu önümüzdeki dönem gösterecek diye düşünüyorum.
Hocam hakikaten şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman ben Türkiye'nin o 2015'te kendine operasyonlarından bu yana yaklaşık olarak bir 9 yıllık uzun bir süre. Gerçekten neredeyse bir yıl bile boş değil yani. İşte 2015 Enlek Operasyonu, 2016 Fırat Kalkanı, 2017'de keza yine devam etti. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı başladı. Ardından kararlılık harekatıyla Irak'ta devam etti. 2019'da baktığımızda Barış Pınar Harekatı'nı yaptık. Aynı zamanda 2020'de yine Bahar Kalkan Harekatı ve yine Irak'ta devam eden operasyon. Yani Irak'ta 2018'de kararlılık harekatla başladık. Şu an 6. yılını dolduruyor Irak'taki operasyonlar. Ama genel bir silsileye baktığımız zaman işte yine 2021'de devam etti. Pençe Kilit başladı ardından. Tabii şu son 3-4 yılda bir Suriye'de aslında bir terörle mücadeleye yönelik kapsamlı bir
yoğunlaşma oldu.
Kara harekat olmadı ama yine hava harekatları vesaire devam etti. Baktığımız zaman hakikaten şöyle bir geriye doğru baktığımız zaman Türkiye terörle mücadelede bir strateji belirledi ve bu stratejiye sadakat gösteriyor. Bence bu çok önemli. Yani bazen bir program için yola çıkarsınız ama devamını getiremezsiniz veya yarıda siyaseten işte farklı şey olur. Türkiye'deki bu istikrarın en önemli getirilerinden birisi de bence terörle mücadele oldu. Yine bu getirilerden birisi de yine savunma sanayindeki şüphesiz gelişmeler oldu. Türkiye'nin işte yerli mühimmatlarını %80'e kadar çıkarması vesaire. Bunlar bence bu istikrar dediğimiz ve kararlı politikaların sürdürülmesiyle ilişkiliydi. Ama ben 2024'teki bu Irak'a yönelik asker harekatın artık daha önce oluşturulan üslerin de verdiği güvenle bence bu baharda özellikle Suriye'de kat edilemeyen ilerlemenin Irak'ta daha hızlı yapılması konusunda hem Irak merkezi hükümetiyle hem de oradaki peşmergelerle birlikte böyle bir konsorsiyum oluşturup artık Türkiye Irak'ın aklını çekmek istiyor. Yani bir anlamda işte Sincar, Mahmur, Kandil gibi yerler olsa da işte ZAP, GAP ve Metina gibi o sizin de daha önce ifade ettiğiniz gibi Pekkan'ın medya savunma olarak alanları olarak isimlendirdiği Kandil'den Türkiye sınırına doğru ilerleyen Sincar'ın da kuzeyinde yer alan alanların tamamen Türkiye tarafından zapt edilmesi ve buralarda kalıcı üslerle oluşturarak artık terörün buradan kalıcı olarak atılmasını aslında
Doğru,
öngörüyoruz.
ama burada tabii temel meselelerden bir tanesi aslında işte Bağdat'la kurulacak angajman. Zaten işte tarafların birbiriyle olan ziyareti, Türk Savunma Bakanı'nın, MİT Müsteşarı'nın, Dışişleri Bakanı defalarca Irak'ı ziyaret etti. İlgili muhataplarıyla önemli görüşmeler yaptı ve bugün de sanırsam yine Iraklı bir heyetle bölgedeki Türk askerleri arasında bir görüşme cereyan etti. Tabii
Evet.
temel mesele burada Bağdat'ı da ortaklaşarak bu harekatları yapabilmek.
Özellikle kalkınma yolu projesinden sonra bir ivme
Tabii onun
kazandılar
da
şu
bir
an.
bağlamı var. Çok ciddi anlamda jeopolitik
Iraklılar
iki
buna önem
ülkenin de
veriyor yani, ben öyle
etkinliğini
görüyorum.
artıracak, ticari açıdan çıkarlarını maksimize edecek bir proje ve bunun hayata geçirilebilmesi için de bölgeden PKK'nın tamamen temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Bağdat eğer Türkiye'nin önemli bir müttefiği ve ortağı haline gelirse terörle mücadelede bu Türkiye sahadaki etkinliğini çok fazla artıracak. Zaten Erbil'e bağlı peşmerge güçleriyle sen de ifade ettin. Aslında bir yakın ilişki var. Burada onlar operasyon olarak doğrudan aktif operasyonlara katılım sağlamasalar da lojistik açıdan, istihbarat açıdan ciddi destek veriyorlar Türk ordusuna ve Türk ordusunun bölgedeki alan hakimiyetin genişlemesinde önemli katkılar sunuyorlar. Şimdi merkezi Irak ordusuna bağlı askeri güçler de eğer benzer bir çaba içerisine girerse ve hatta bölgeye nakledilip belli alanlarda konuşlanabilirlerse bu Türkiye'nin elini çok daha güçlendirecek ve sınır hattının tamamen örgütten temizlendiği ve daha güneye doğru derinlikte de bahsettiğin gibi Garay'ı, Sincar'ı, Mahmur'u ve hatta kısmen Kandil içine alacak şekilde operasyonların genişlemesi anlamına gelebilir bu bahar aylarında
Hocam
diye
bu
düşünüyorum.
gelebilir de benim burada yine Irak merkezi hükümetiyle özellikle İran bağlamında çekincelerim var. Çünkü İran'ın ben Türkiye'nin terörle mücadelesine samimi yaklaştığını düşünmüyorum. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Özellikle Suriye'de biliyorsunuz Tel Rifat bölgesinde mesela İran destekli Şii milislerle PKK aynı mevzileri paylaşıyor. İşte yine baktığımız zaman Memmiş dosyasında biz Memmiş'e yönelik harekat yaptığımız zaman hem Esed rejim unsurları hem de İran destekli Şii milislerin yine oraya katledildiğini gördük. Bizim Musul'a yönelik operasyonumuzda en büyük karşı çıkanlardan birisi yine hatırlayın 2017 yılında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Musul'a yönelik kara harekatını değerlendirdiği zaman bile İran destekli Şii milislere nasıl karşı çıktıklarını
Evet.
gördük. Ondan sonraki süreçte Bahar Kalkan Harekatı'nda Hizbullah, Fatih Miyun'u vesairesi biz aslında İran'ın bölgede bize nasıl yaklaştığını biliyoruz ki Irak bundan istisna değil. Ben açıkçası burada Irak Merkezi Hükümeti'nin evet ulusal çıkarları bağlamında yani Irak'ta bir ulusal canlı iş var ama ne kadar bu sahada etkili olabilir? Çünkü askeriye de özellikle Haçlı Şabi ve Irak ordusu üzerinde İran'ın inanılmaz bir etkinliği söz konusu. Yani bunu
Doğru,
siz nasıl
doğru.
değerlendiriyorsunuz?
Yani burada iki yönü var bu meselenin. Birincisi doğru. İran PKK'yı her zaman araçsallaştırmış bir devlet. Zaman zaman Türkiye'ye karşı da belli kolların özellikle KCK yapılanmasını kullanıyor. Zaman zaman kendisinde çatışır
Zaten
dönemler
mesela
oldu.
Kandil'in İran tarafında
Doğru, dağ
mesela PKK dağ
silsileleri,
kadrosu.
Kandil dağ silsilesi İran tarafından uzanıyor ve örgütün üst düzey liderlerinin şey Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlerin İran tarafında olduğu düşünülüyor genel anlamda ki Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonlarından korunabilsinler. Yine örgütün işte İran kolu PEJAK'ın İran'la belli bir ateşkes zemini oluşturduğu ve daha ziyade bu Barzani'nin desteklediği diğer Kürt yapılara karşı bu PEJAK'ın da İran tarafından bir kalkan olarak kullanıldığını gördük. Zaman zaman da yine Suriye'de PKK'nın Suriye yapılanması, PYD-YPG ile angajman içerisine girdi. Ama son dönemde mesela çatışmaların da yaşanması söz konusu oldu. Özellikle İran'a bağlı milis güçler Suriye'de PKK bölgelerini vurmaya başladılar. Amerika ile olan ilişkilerinden dolayı. Burada bir gelgitlerin yaşandığı dönemler oluyor. Türk
Ama ayrı
ordusunun
tutuyorlar hocam yani
Türk
tabii ki
ordusunun askeri
Amerika'yla.
üslerini Irak'tan çıkartabilmek adına özellikle Şii milislerin PKK ile belli dönemde angajman içerisine girdiklerini de gördük. Şimdi bu ciddi bir soru işareti.
Sincar'da özellikle hocam Y5'i
Doğru.
direkt merkezi hükümete
Ama
bağlayıp
aynı
Maraş'a da
zamanda
bağladılar.
şöyle bir dilemmaları da var. PKK bölgede var olduğu sürece Türk ordusu bölgede daha fazla konuşlanıyor. Daha derinlere iniyor. Daha güçleniyor. Bu Şii milislerin de İran'ın da özellikle Bağdat'ın da çok arzu ettiği bir şey değil. Dolayısıyla belki de bahsettiğin ulusal çıkarlar hem de Türk ordusunun bölgede artık uzun vadede kalmaması için PKK'nın elimin edilmesine yönelik bir inisiyatif geliştirebilir. Bunu tabii zaman gösterecek. Türkiye aslında muhataplarına şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya birlikte meseleyi çözeriz ya ben tek başıma çözerim. Hem tek başıma çözmem demek Irak'ın içerisinde çok büyük kapsamlı askeri harekatlar gerçekleştirmem ve burada konuşamam anlamına geliyor. Ya bunu tercih edeceksiniz. Beni engellemeye zaten gücünüz yetmiyor. Ya da benimle birlikte bu terör örgütüyle birlikte mücadele edeceksiniz. Bağdat'ın önünde iki seçenekten başka bir seçenek olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Ya Bağdat'ın önünde seçenek vardı hocam. Bağdat'ın mesela bugün işte Şam yönetimini ben yani Esed rejimini Türkiye'de mesela özellikle kendine münhasır şahsi işte bir ağırlığı olan bir otorite zannediliyor ama öyle değil yani. Irak tabii ki bundan farklı ama yani mesela bugün Esed rejiminin efendime söyleyeyim Kamışlı, Haseke'de belirli kontrol alanları var ama bunun dışında PKK bölgelerini etki edebilecek İran'ın veya Rusya'nın haricinde bir eylemsellik içerisine girebilecek bir durumu yok. Bunu zaten defalarca kez gördük. Bence Irak'taki husus da biraz şey hocam. Evet yine böyle bir görüşmeler vesaire olacak ama sonunda sanki
Türkiye tek taraflı adım atmak zorunda kalacak diye düşünüyorsun.
Bence
yani bunu tabii Irak tarafının yani çünkü, hareket tarzından göreceğiz.
Hocam mesela şimdi evet biz peşmergeli bir şeyler paylaşıyoruz ama bakıyorsunuz bölgesel yönetimin basın yayın organı yani PKK dilini o kadar içselleştirmiş ki mesela kendini o şeyinden çıkamıyor. Yani ben şöyle görüyorum mesela bu genel olarak Kürt kamuoyunda da yani bir PKK'nın kültürel ve siyasi baskısı da söz konusu. Yani gazetecisine, medyacısına, işte şeyine yani bugün...
Kürtler bir hegemonya oluşturmuş durumda diyorsun.
Ya, inanılmaz bir şeyi var hocam. Mesela çıkıp da burada bölgesinde... mesela hem evet. Kürt olup hem de evet. Çıkıp PKK'yı eleştirmek siyasisi yani normal muhalif partisi bile işte. Bugün KDP'den birisi çıktığı zaman bile hemen... O işte böyle Kürtlerin haini vesaire olarak nitelendiriliyor.
Ya bu PKK'nın tabii hareket tarzı bu şekilde. Yükselen Kürt milliyetçiliği Irak'ta ve geç kalmış bir milliyetçilik, çok baskın milliyetçilik olarak kendini gösteriyor. Ve PKK'da öyle veya böyle bir Kürt yapılanma olarak görülüyor. Dolayısıyla şunu yapamıyorlar yani Türkiye ile birlikte, Türklerle birlikte işte PKK ile mücadele eden bir yapı görüntüsü içerisine girmek. Kamuoyunda çok yönetebilecekleri bir şey değil. Maalesef orada propaganda olarak çok geri kalmış durumda. KDP ve diğer unsurlar PKK'nın o baskın...
İşin diğer tarafında bir de KYB tarafı var hocam biliyorsunuz. Zaten KYB tarafıyla artık PKK neredeyse iç içe geçmeye başladı. Zaten bence son görüşmelerde Süleymaniye de önemli bir başlık. Türkiye KYB bu anlayışıyla devam ederse KYB'yi bence farklı sınıflandırmaya doğru götürebilir. Yani KYB doğru, başka şeylere hedefi olabilir.
Bunu uzun süredir konuşuyoruz. Türkiye uyarılarda bulundu. Ekonomik yaptırımlar ilan etti ama yine KYB alanında askeri hedefleri de vurdu PKK'nın hedeflerini. Ama nihayetinde KYB'yi doğrudan bir düşman olarak kollamadı. Ona yönelik askeri angajman girmedi ama bu ilişki devam ederse PKK ile bu şekilde müttefiklik kurmaya devam ederlerse Türkiye'de açık bir şekilde KYB'yi düşman unsur olarak görüp askeri müdahalede bulunabilir. Bu Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapabileceği haklı bir durum. Nihayetinde siz Türkiye'ye düşmanlık yapan, Türkiye'de terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'de çatışma içerisinde aktif olarak bulunan bir örgütü desteklerseniz Türkiye'nin düşmanı olmuş oluyorsunuz. KYB'nin bu farkındalıkla hareket etmesi ve bunun bedelinin çok ağır olduğunu farkında olması gerekiyor. Orada tabii Bafal Talabani kirli bir oyun oynuyor. Bir şekilde KDP'ye karşı PKK'yı kullanmak, Amerika'yla belli bir angajman içerisinde bulunmak ve kendi elini güçlendirmek için bu tarz bir riskli oyun oynuyor. Ama bunun bedeli tabii çok ağır olacaktır.
Ben bence bir de gençliğin verdiği heyecan, siyaseten gençliğin verdiği heyecan. İşte o KYB'nin gidip Suriye'de, yani Suriye'de bir gelecek olacağına inanıyorlar mesela. Bence öyle bir inanç var hala. Yani bugün olmazsa yarın Türkiye oradaki terör yapılanmasını bir şekilde dağıtacak ve başka bir şey. Bir de hocam demografi de korumuyor. Yani hani diyelim ki biz şimdi mesela bugün PKK'nın yönettiği Suriye'deki bölgelerde 3 milyonluk bir nüfus varsa bunun yaklaşık 300-350 bini neredeyse Kürt. Geri kalanı Arap yani.
Kürtlerin de önemli bir kısmı yine PKK'ya muhalif.
Yani şimdi...
Sürdürülebilir bir demografi zaten yok.
Ya hocam buradaki demografiyi değiştirsem bile diyelim ki şimdi sen Deir ez-Zor'u nasıl değiştireceksin? Atıyorum Rakka'yı nasıl değiştireceksin? Değil, senin tamam. Yani zaten Tel Abyad ve Resulayn şu anda biz girdiğimiz gibi gördük yani. Mesela ben Tel Abyad'da 20-30 bin Türkmen nüfusunun olduğu köylere gittim. Sizle birlikte gittik. Şimdi burada yani bir Kürt nüfusunun ne olur? Mesela bugün ben hep söylüyorum. Mesela Derbesi'ye işte Amude gibi kasabalar hani böyle çok büyük nüfus varmış gibi anlatan 10 binlik yani.
Çok küçük
Köy
yerlerde
yani
aynen.
buralar
Aynen.
aslında. Ama mesela kimse Hamam Türkmen'i konuşmaz atıyorum.
En
Hamam
az o
Türkmen
kadar büyük bir yer.
tabii 10 binin üzerinde nüfusu olduğu söyleniyordu 2011 öncesi. Şimdi
Evet.
8 bin 10 bin arasında bir nüfusu sahip. Ya bugün Derbesi'ye konuşulur, Hamam Türkmen konuşulmaz. Bence burada bizim de hatalarımız var. Yani o Türkiye'nin Suriye'yi anlatma hususunda mesela bugün bakıyorsunuz benim diyen uzman gidiyor Pekkan'ın yönettiği bölgelere %50 Kürt nüfus
Evet.
yazıyor. Yani hakikaten yani Türkiye'de inanılmaz da bir şey var yani. Uzman
Ya bu
geçinenler
bölgeyi
bunu.
bilmemek, sahadan uzak olmak anlamına, masa başı haber yapmak anlamına gelir. PKK propagandasına açık olmak anlamına
Ama
gelir.
hocam şöyle de bir şey var mesela ben şeyde gördüm 2011 veya 2011'de D2'nin yayınladığı böyle Suriye raporu var hani onlar böyle ticari bir şey
Evet.
inadıkları için ne kadar işte ihracatları var şeyler falan. Mesela etnik nüfus yazmışlar Türkmen sayısını 200 bin yazmışlar. Yani mesela bu da kabul edilebilir bir şey değil yani devletin hani mesela 2011'den öncesinde bir bilgi üretimi de yok mesela Suriye'ye dair bir
Maalesef, maalesef.
Bakış yok. Yani Amude neresidir, Derbeşi neresidir, Hamam Türkmen'de kim vardır? Ya ben duyduğuma göre daha Hamam Türkmen'de mesela Türkçe dil kursu açılmamış hala herhalde. Yani mesela Hamam Türkmen'dekiler hepsi Türkmen olduğunu farkında ama çoğu Türkçe konuşamıyor. Biliyorsunuz siz de. Yani
Maalesef.
bazı şeyler böyle çok geç geliyor ama ben hep söylüyorum yani Suriye'de demografi en kötü ihtimalle. Yani diyelim ki biz terörle mücadelede askeri olarak bunları elimine edemedik, şey yapamadık. Terörle mücadele Suriye'deki Pekka bölgesinde demografi galebe çalacak diyorum. Mesela Deir ez-Zor örneği verdik. Orada şehitlerin
Tabii,
isyanını
oraları
görmüştük.
yönetmeleri, devam etmeleri mümkün değil. Yani şu anda
Yani
zaten Amerika'nın güvenlik şemsiyesi ve orada harcadığı para, güç, askeri gücü sayesinde zaten ayakta duran bir bölge var Fırat'ın doğusunda. Dediğin gibi demografi tamamen kendi aleyhlerine şekillenmiş durumda. Yönetemiyorlar, ciddi sorunlar var. Ekonomik olarak zaten şu anda Türkiye'nin cezalandırma harekatlarından sonra petrol gelirleri de düşen bir yapı. İstikrarlı bir yönetim oluşturamıyor. Zaten sapkın. İşte Öcalan'ın o Marksistleriniz ne oldu belli olmayan fikri altyapısı üzerinden oluşturmaya çalışılmış bir terör yönetimi var. Silahın gücüyle Amerika'nın verdiği destekle götürmeye çalıştıkları bir yapı. Karşısında Suriye muhalefeti var. Bir yandan bölgedeki aşiretler var. Demografik yapı var. Esed rejimi İran'a bağlı güçler. Rusya diğer tarafta. Dolayısıyla bu yapının ayakta kalması mümkün değil. Zaten son dönemde biliyorsun bu Amerika'nın bölgeden çekip çekilmeyeceği ilgili tartışmalar var. Bir
evet.
yandan Bağdat'la görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Suriye'den de çekilmesiyle ilgili meseleler, senaryolar konuşulmaya başlandı. Amerika'nın artık bölgede kendisi için yük haline gelmiş bu askeri varlığını çekmesi olası görünüyor. Böyle bir durum gerçekleşirse de PKK'nın zaten bölgede artık ayakta kalabilmesi mümkün olmayacak. Ya rejimle çok ciddi tavizler vererek anlaşacaklar ve yavaş yavaş elimine olacaklar. Bu sırada yine Türkiye açısından artık Amerika'nın koruma şemsiyesi kalmayınca askeri harekatlar hızlı bir şekilde devam edecek ve bölgede en azından bir sınır hattında güvenlik kuşağı tamamlanacak. Dolayısıyla PKK'nın Suriye'de varlığını devam ettirebilmesi mümkün değil. PKK dediğimiz yapılanma ancak çok dağlık bölgelerde İşte onların o gerilla olarak ifade ettikleri terörist unsurların hareket tarzıyla mağaralarda saklanabilecekleri bir örgüte tekrar dönüşecekler. Alan hakimiyetleri artık ne Irak'tan ne Suriye'de ellerinde kalmayacak. Yakın gelecekte bunu öngörmek mümkün 1-2 yıllık süreç içerisinde.
Hocam şimdi bu hususu epey bir konuştuk. Belli ki dolmuşuz biz de. 20 dakikayı neredeyse geride bıraktık. Şimdi birkaç tane daha husus soracağım. Özellikle bu Amerika'daki seçimler meselesi var. Trump'ın adaylığı söz konusu. Yine Suriye'den çekilme ve Amerika'nın Trump döneminde yeni bir dış politika benimseyip benimsemeyeceği bir husus bu olarak bunu size sormak istiyorum. Bir de hocam şöyle bir şey de vardı işte James Jeffrey'e en son bir röportaj verdiği zaman Türkiye'nin F-35 alma süreciyle ilgili bir şeylerden söz etti. Alabilir Türkiye. Mesela Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğuna vesaire söz etti. Zaten James Jeffrey'in Türkiye'ye karşı yani Türkiye ile işbirliği yanlısı bir diplomat olduğunu görüyoruz ki zaten bugün görevde olmaması da belki de bu yüzdendir. Çünkü Amerika'da Türkiye'ye dair bir şeyler söylemek sizi merkezin dışında
Evet.
bırakıyor. Marjinalleştiriyor belki de hatta. Yani
Ama oradaki hava
bugün
değişiyor şu anda. Senin de
evet.
ifade ettiğin gibi artık Türkiye'ye yaklaşım tarzı daha olumlu. Önce başkanlık seçimleriyle ilgili biraz görüşlerimi ortaya koyayım. Malum orada ön seçimler devam ediyor ama Trump ve Biden artık iki tane aday olarak öne çıkmış durumda. Neredeyse kesinleşti. Cumhuriyetçiler adına Trump, Demokratlar adına Biden aday olacak ve kamuoyu anketleri genelde Trump'ı önde gösteriyor. Zaten genel eğilim de Biden'ın gerek yaşı, gerek yönetme biçimi ve Amerikan halkının memnuniyetsizliği ifade edildiğinde ki son dönemde özellikle İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyerek Gazze'deki katliama ortak olmuş görüntü vermesi de daha liberal demokrat gençlerin ve Müslümanların desteğini de Biden'a kaybettirmesine neden oldu ve Trump iyice
yine zaten protestoya maruz kaldı.
Tabii devamlı protestoya maruz kalıyor ama işte şeklen bazı adımlar atıyor. Ateşkesi desteklemiş gibi, Netanyahu ile sorunlar yaşıyor gibi ama askeri desteğini tamamen İsrail'e de devam ettiriyor ve bu da katliamların ortağı olduğu anlamına geliyor. İnsanlar bunun farkında. Bu da oy kaybetmesine neden oluyor. Muhtemelen Trump Amerika'nın başkanı olacak. Çok büyük bir gelişme olmazsa Trump'ın aleyhinde. Trump'ın da meselelere bakışı belli. Transatlantik ilişkilerinde ciddi bir gerileme olacak. Amerika'yı yine öne çıkartacak. Amerika'nın caydırıcı askeri gücünü öne çıkartacak bir politika izleyebilir. Burada da daha önce Orta Doğu'dan askerlerin çekilmesi gerektiğine yönelik bir pozisyonu vardı Trump'ın. Hatta Suriye'den asker çekme kararı almıştı. Ancak Amerikan bürokrasisi ve CENTCOM bunu engellemeyi başarmıştı bir şekilde. Şimdi benzer şekilde bu süreç daha da tahkim olacak ve hızlanacak. CENTCOM'un ve ilgili pozisyonlar artık el eskisi kadar güçlü de değil. Bu çekilme gerçekleşebilir. Irak'ta da sorunlar yaşıyorlar. Irak devleti, Bağdat zaten Amerikan askerlerin çekilmesini istiyor. Irak'tan çekilen bir ABD Suriye'deki askeri varlığını lojistik açısından destekleyemez. Onların güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla böyle
yani
bir yönü de
Irak'tan
var
çekildiği
mesela.
anda Suriye'den de çekilmiş
Evet, öyle
oluyor zaten.
görüyorum ben. Bu da işte PKK'nın bölgede artık varlığının sonuna doğru geldiğimizi bize gösteriyor. Bu önemli diye düşünüyorum. Bir de başka ne sormuştun devamında?
Yani bu Cem Şef'in
Ha, Jeffrey
F-35
Foskoş Türkiye meselesi. Ya, bu da önemli tabii yani. Son dönemde dediğim gibi Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde bir yumuşama var. İşte Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi, ardından F-16'lar meselesinde bir anlaşmaya varılması, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarını değiştirmeye başlaması önemli. Ama tabii iki ülke arasındaki yapısal sorunlar da hala devam ediyor. Bir yandan bu Amerika'nın Suriye'deki PKK terör devleti meselesi, oradan şey çekilip çekilmemesinin nihayete ermemesi. Diğer yandan FETÖ ile ilgili angajmanlar, yine ideolojik olarak Türkiye'ye yönelik ön yargılar, ciddi sorunlar. Yine bu son dönemde Gazze'ye yönelik katliamlar, ABD'nin ortak olması ve İsrail lobilerinin güçlü bir şekilde kendini göstermesi ve Türkiye'nin sert şekilde bunun karşısında olması da ayrı bir mesele. Ama gittikçe jeopolitik açıdan dengelere baktığımızda yükselen bir Rus tehdidi, işte Çin'in yükselmesi vesaire, Batı'nın genel anlamda kolektif olarak gerileyişi Türkiye'ye olan ihtiyacı artırıyor. NATO'nun içerisinde Türk ordusunun askeri imkan ve kabiliyetleri çok önem ifade ediyor. Yine Türk ekonomisinin bir değişim dönüşümden geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin jeopolitik etkisi artıyor. Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerindeki normalleşme ve iyileşme Türkiye'nin etkisini artırıyor. Amerika bunlara karşı kayıtsız kalamaz bir durumda. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri
hocam kalamaz mı bence?
bence kalamayacak ama hani bir anda böyle yeniden stratejik müttefiklik ve ilişkilerin tamamen bir arada olduğu bir denklemde olmaz. Türkiye zaten bunun farkında. Amerika da farkında. O yapısal sorunların ortadan kalkması gerekiyor. Bu da çok öyle mümkün görünmüyor. Türkiye'nin de F-35 projesine geri döneceğini ve geri dönmek istediğini de ben zannetmiyorum. Bu Türkiye'nin askeri olarak Amerika ciddi anlamda yeniden bağlanması anlamına gelir. Türkiye'nin artık daha doğuyla batı arasında, Amerika ile işte Çin, Rusya arasında ortada kendi çıkarlarını merkeze alan bir denge siyaseti izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu halel getirecek, yeniden batı blokuna tamamen angaje olacak bir Türkiye'yi ben öngörmüyorum.
Aslında parasını vermiştik hocam
O
F-35'lerde
parayı
yani.
Türkiye'nin geri alması gerekiyor. Bununla ilgili zaten Savunma Bakanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Türkiye'nin burada ısrarcı olması ve işte ödediği o birkaç milyar doları geri alması ya da bu F-16'ların alım sürecinde mahsuplaşması gerekiyor.
Bence de yani en azından o mahsuplaşmanın yapılıp yani bizim hakkımız olan
Tabii ki,
milyarlarca
tabii ki.
yani resmen aslında yeni düzenli bir şey yani devlet gaspı yani bu.
Bu Türkiye bana izin vermeyecektir.
Yani ben inşallah hocam böyle sonuçlanmasını diliyorum. Tabii Gazze meselesi var buna değinemedik ama İsrail katliamlarına yine devam ediyor.
Maalesef.
Yani bugün Gazze meselesi. Ama hocam dün gördüm herhalde Refah sınır kapısına artık tırların girip çıkışında şey vardı. Mesela gazeteci Adem Meta'nın son sınır kapısından yayınlarına falan baktım. En azından böyle bir o açlık
Yani
ölümlerinin
güneye yine erişim var ama kuzey Gazze'ye hiçbir
evet
şekilde erişim sağlanmamış.
maalesef.
Havadan hala ekmeller yapılıyor. Bu da tamamen İsrail'in o insanları açlıkla elimin
Aşağılaması bir
etmeye
yandan
yönelik
da
bir hamlesi maalesef.
evet. Evet hocam teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Ben de haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Kırsalınız biter.
Küresel analiz.